bu eser İstanbul Büyükşehir Belediyesi Körler Kütüphanesi tarafından Deyze sesli kitaba dönüştürülmüştür. İlgili telif hakkı yasası gereği körlerin dışında kullanımı yasaktır. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kütüphane Müzeler Müdürlüğü Körler Kütüphanesi 0212 417 2546 0212 417 1925 korlerbolumu@ibb.gov.tr
Nazi İmparatorluğu 2. Cilt William L. Shirer Doğuşu, Yükselişi, Çöküşü İnkılap Yayınları İstanbul Türkçe'ye çeviren Rasih Güran.
Bu kitap 487 sayfadır.
6 nokta kayıt stüdyosunda seslendirilmiştir. Ses kaydına başlama tarihi 16 Ağustos 2010. Okuyan Leman Centilmen. William L. Shirer. Nazi İmparatorluğu 2. Doğuşu, Yükselişi, Çöküşü. Bu kitapta Hitler Almanyası'nın doğuşu, yükselişi ve çöküşü anlatılıyor. William Shirer, 2. Dünya Savaşı'ndan sonra müttefiklerin eline geçen orijinal Alman belgeleri üzerinde uzun yıllar çalıştıktan sonra bu kitabı yazdı. Almanya'da 1930-45 yılları arasında ne olup bittiğini merak edenler, Shirer'ın anlattıklarında bütün öğrenmek istediklerini bulacaklar ve bu önemli yılların niçin hiçbir zaman akıllardan çıkmaması gerektiğini göreceklerdir. Naziler iktidar için nasıl savaştılar? İktidarı kimlerle ittifak kurarak nasıl ele geçirdiler? Sonradan neler yaptılar? Kendi aralarında hangi kanlı mücadeleler oldu? Hitler ve arkadaşlarının özel hayatları nasıldı? İkinci Dünya Savaşı nasıl başladı? Almanlar neden yenildiler? 3 ciltten oluşan Nazi İmparatorluğunda bu soruların hepsi en ufak ayrıntılarına kadar inceleniyor ve aydınlığa kavuşuyor. 12. Münih'e giden yol. Yeşil durum, Çekoslovakya üzerine ani bir saldırı için hazırlanan planın şifresiydi. Yukarıda gördüğümüz gibi bu plan ilk olarak 24 Haziran 1937'de Feldmarschall von Blomberg tarafından hazırlanmıştı. Hitler de 5 Kasım'da generallerle yaptığı konuşmada bu planın ayrıntıları üzerinde işlemiş, Çeklerin üzerine şimşek hızıyla inmek gerektiğini ve bunu da en geç 1938'de yapabileceğini söylemişti. Avusturya'nın kolayca elde edilmiş olması, Yeşil Durum'un acele ele alınmasını gerektiriyordu. Plan daha öne alınmalı ve uygulaması için gerekli hazırlığa başlanmalıydı. Hitler, 21 Nisan 1938 günü Keitel'i yardımcısı binbaşı Rudolf Schmundt yapılan görüşmenin bir özetini yazdı. Özet 3 bölüme ayrılmıştı. Siyasi yanlar, askeri sorunlar ve propaganda. Hitler nedensiz ya da haklı bir neden bulmaksızın stratejik bir saldırıya geçme fikrini olduğu gibi reddetti. Çünkü dünya kamuoyunun düşmanca tutumu kritik bir durum yaratabilirdi. İkinci bir yol düşündü. Yavaş yavaş bir buhrana ve savaşa kadar gidecek bir takım diplomatik görüşmelerden sonra harekete geçmek. Bu da doğru değildi. Çünkü Çekler, Yeşiller güvenlik tedbirleri alabilirlerdi. Führer hiç olmazsa o anda üçüncü bir yolu tercih ediyordu. Bir olaydan sonra şimşek gibi harekete geçmek. Örneğin bir Nazi aleyhtarı gösteri sırasında Alman elçisinin öldürülmesi gibi bir olaydan sonra. Hatırlanacağı gibi Almanların Avusturya'yı istilasını haklı göstermek için böyle bir olay da Avusturya için hazırlanmış ve Papen bunun kurbanı olarak düşünülmüştü. Hitler'in gangster dünyasında dışarıdaki Alman temsilcilerinin rastgele harcanmasını önleyecek herhangi bir sakınca yoktu. Şimdi artık Hitler Almanların başbuğu olduğundan, silahlı kuvvetlerin komutanlığını şahsen kendi eline aldığından, General Keitel'e harekat sırasında süratli hareket zorunluluğunu belirtti. Askeri harekatın ilk 4 günü siyaset bakımından çok önemlidir. Büyük bir askeri başarı elde edilmezse bir Avrupa buhranının çıkması kesindir. Oldu bitti yabancı devletlere askeri müdahalenin yararsızlığını göstermelidir. Savaşın propaganda yanına gelince, daha Doktor Goebbels'i çağırmanın zamanı gelmemişti. Hitler yalnızca Çekoslovakya'daki Almanların davranışları konusundaki broşürlerle Çekleri korkutacak tehditleri gösteren broşürleri tartışmıştı. Hitler'in o sırada yok etmeyi kararlaştırdığı Çekoslovakya Cumhuriyeti, 1. Dünya Savaşı'ndan sonra Almanları çok kızdıran barış antlaşmalarının eseriydi. Bu eseri aynı zamanda iki büyük Çek aydını Tomas Garik Masaryk ile Edward Beneš yaratmıştı. Masaryk bir arabacının oğluydu. Kendi kendini yetiştirmiş, sonradan büyük bir bilgin ve ülkenin ilk cumhurbaşkanı olmuştu. Bir köylü çocuğu olan Edward Beneš ise Prag Üniversitesi'ni ve 3 Fransız Yüksekokulu'nu bitirmişti. Cumhuriyetin kuruluşundan bu yana sürekli olarak Dışişleri Bakanlığı yaptıktan sonra 1935'te Masaryk'in çekilmesi üzerine ikinci cumhurbaşkanı olmuştu. 16. yüzyılda eski Bohemya Krallığı'nı ilhak etmiş olan Habsburg İmparatorluğu'ndan ayrılan Çekoslovakya, 1918'i izleyen yıllar içinde Orta Avrupa'nın en demokratik, ileri, aydın ve zengin ülkesiydi. Ama Çekoslovakya çeşitli milletlerden oluşması dolayısıyla başlangıcından beri bir iç sorunla karşı karşıya kalmış ve bu sorunu aradan 12 yıl geçtiği halde çözememişti. Bu sorun azınlıklar sorunuydu. Çekoslovakya'da 1 milyon Macar, yarım milyon Rutenyalı ve 3 milyonu aşkın Sudet Almanı yaşıyordu. Bunlar ana yurtları Macaristan, Rusya ve Almanya'nın özlemi içindeydiler. Sudet Almanları hiçbir zaman Almanya'ya dahil olmadıkları ve her zaman Avusturya'nın bir parçası olarak kaldıkları halde yalnız bir ara gevşek bir birlik olan Kutsal Roma İmparatorluğu zamanında Almanya'ya katılmışlardı. Yine de Almanya'ya katılmak istiyorlardı. Ana yurtlarına katılmasalar bile kendilerine daha geniş muhtariyet tanınsın istiyorlardı. 2,5 milyon kadar bir azınlık teşkil eden Slovaklar bile az çok bir muhtariyet peşindeydiler. Slovaklar ırk ve dil bakımından Çeklere çok yakın oldukları halde yüzyıllar boyunca Macaristan'ın egemenliği altında kaldıkları için tarih, kültür ve ekonomi bakımından ayrı bir gelişim göstermişlerdi. 30 Mayıs 1918'de Amerika'da Pittsburgh şehrinde Çek ve Slovak göçmenler arasında imzalanan bir anlaşma, Slovakların ayrı bir hükümet, parlamento ve mahkemeleri bulunması hakkını tanımıştı. Ama Prag'daki hükümet kendisini bu anlaşma ile bağlı saymadı ve anlaşmayı yerine getirmedi. Şunu söylemek gerekir ki, Çekoslovakya'daki azınlıklar, öteki Batı ülkelerindeki ve hatta Amerika'daki azınlıklardan daha kötü durumda değillerdi. Bütün demokratik ve medeni haklardan, seçme hakkı da dahil olmak üzere yararlandıkları gibi, bir dereceye kadar kendi okullarını açmak, kendi kültür kurumlarını yaşatmak haklarını da kullanıyorlardı. Azınlık siyasi partilerin liderleri çoğu zaman merkezi hükümete bakan oluyorlardı. Bununla birlikte Avusturya'nın yüzyıllar boyu süren baskısından kendilerini büsbütün kurtaramayan Çekler, azınlık sorununu bir türlü istenildiği şekilde çözemediler. Çoğu zaman şövence ve bazen de akılsızca davrandılar. Çekoslovakya'ya yaptığım ilk gezilerim sırasında Dr. Wojtech Tuka'nın hapse atılmasının Slovakya'da ne büyük kırgınlık yaratmış olduğunu çok iyi hatırlarım. O sıralarda Dr. Wojtech Tuka ünlü bir profesördü ve vatana ihanet suçundan 15 yıl hapse mahkum edilmişti. Ama suçunun Slovak muhtariyeti için çalışmaktan başka bir şey olduğu şüpheliydi. Sonra azınlık grupları Masaryk ve Beneš'in 1919'da Paris Barış Konferansı'nda Çekoslovakya'da İsviçre'dekine benzer bir kanton sistemi kurma konusunda vermiş oldukları sözü Çekoslovakya hükümetinin yerine getirmediği kanısındaydılar. Gariptir ki Çekoslovakya'da yeni olaylar çıkaracak olan Sudet Almanları, ülkedeki öteki azınlıklardan da Polonya ve faşist İtalya'daki Alman azınlıklarından da iyi durumdaydılar. Gerçi mahalli Çek memurlarının ufak tefek baskılarına ve ara sıra Prag'da kendilerine karşı yapılan ayrımlara kızıyorlardı. Bohemya ve Moravya'da Habsburglar zamanındaki eski egemenliklerini kaybetmiş olmaları da onları üzüyordu. Ama sanayinin toplandığı Kuzey Batı ve Güney Batı kesimleri boyunca dar gruplar halinde yaşadıkları için zenginleşmişler, yıllar geçtikçe Çeklerle enik onu iyi geçinmeye başlamışlardı. Öte yandan daha geniş bir muhtariyet elde etmek ve kendi dilleriyle kültürel haklarına daha çok saygı gösterilmesini sağlamak için durmadan baskı yapıyorlardı. Hitler'in ortaya çıkışına kadar bundan daha fazlasını isteyen ciddi bir siyasi hareket yoktu. Sudetlerin çoğu oylarını sosyal demokratlarla öteki demokrat partilere verirlerdi. Hitler 1933'te başbakan olunca Sudetlerin de kanına nasyonal sosyalizm mikrobu karıştı. Sudet Alman Partisi SDP o yıl kuruldu. Başlarında Konrad Henlein adında kibar bir jimnastik hocası vardı. Parti 1935'te Alman dışişlerinden her ay gizlice 15 bin mark alıyordu. 1-2 yıl içinde parti Sudet Almanlarının çoğunu kendisine çekti. Karşısında yalnız sosyal demokratlarla komünistler kalmıştı. Anschluss sırasında emirlerini 3 yıldan beri Berlin'den almakta olan Henlein'in partisi Adolf Hitler'in her emrini yerine getirmeye hazırdı. Henlein, Avusturya'nın ilhakından 15 gün sonra gereken emirleri almak üzere Berlin'e koştu ve 28 Mart'ta Hitler'le 3 saat baş başa kaldı. Konuşmada Ribbentrop'la Hess de vardı. Dış işlerindeki bir muhtıradan anlaşıldığına göre Hitler'in talimatı şöyleydi. Sudet Alman Partisi, Çek hükümetince kabul edilemeyecek teklifler ileri sürecekti. Henlein'in kendisi de Führer'in görüşünü şöyle özetliyordu. O kadar çok şey istemeliyiz ki isteklerimiz hiçbir zaman kabul edilemez. Görülüyor ki Çekoslovakya'daki Alman azınlığı davası bir yıl sonra Polonya'da çıkacak Danzig davası gibi Hitler için yalnızca göz dikilen bir ülkeyi ele geçirmeye, dostlarını şaşırtmaya, gerçek amacını saklamaya yarayan bir bahaneydi. Bu amacın ne olduğunu 5 Kasım'da askeri liderlerle yaptığı konuşmada ve yeşil durum üzerine verdiği ilk direktiflerde açıklamıştı. Çekoslovak Cumhuriyeti'ni ortadan kaldırmak ve topraklarıyla halkını Nazi Almanya'sına katmak. Fransa ve İngiltere'deki hükümet adamları Avusturya'da olup bitenlere rağmen bunu anlamıyorlardı. Bütün ilkbahar ve yaz süresince ve hemen hemen de sonuna kadar Başbakan Chamberlain ile Başkan Daladier dünyanın büyük bir kısmı ile birlikte Hitler'in Çekoslovakya'daki Alman halkı için adalet istediğine açık bir içtenlikle inanıp durdular. Nitekim havaların ısınmaya yüz tuttuğu günlerde İngiliz hükümeti ile Fransız hükümeti Sudet Almanlarına daha geniş tavizler vermesi için Çekleri durmadan sıkıştırdılar. Londra'daki yeni Alman elçisi Herbert von Dirksen, İngiliz hükümetinin yakında Prag nezdinde bir demarş yapacağını, Lord Halifax'ın söylediğini 3 Mayıs'ta Berlin'e haber veriyordu. İngiliz hükümetinin bu teşebbüsündeki amacı, Beneş'i Sudet Almanlarına en geniş bir şekilde hak tanımaya kandırmak olacaktı. 4 gün sonra yani 7 Mayıs'ta İngiliz ve Fransız hükümetleri Prag nezdindeki demarşlarını yaptılar ve Alman elçisinin Berlin'e bildirdiği gibi Çek hükümetini Sudet Almanlarının isteklerini sonuna kadar yerine getirmeye zorladılar. Hitler ile Ribbentrop İngiliz ve Fransız hükümetlerinin kendilerine bu kadar yardım etmelerinden çok memnundular. Öte yandan Alman amaçlarının ortaya çıkmaması bu dönemde her zamankinden daha önemliydi. Henlein 12 Mayıs'ta Berlin'de Wilhelmstrasse'yi gizlice ziyaret etti. O gece İngiliz Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Sir Robert Vansittart ve öteki İngiliz memurlarıyla konuşmak üzere Londra'da Londra'ya vardığı zaman İngilizleri nasıl aldatacağına dair Ribbentrop'tan talimat aldı. İzleyiciye tutum Weizsäcker'in verdiği bir muhtırada yazılıydı. Henlein, Berlin'den aldığı talimat üzerine hareket ettiğini Londra'da inkar edecektir. En son olarak Henlein, Çek siyasi yapısının gittikçe çökmekte olduğunu söyleyerek yapacakları müdahalelerin hala bir işe yarayacağını sanan çevrelerin cesaretlerini kıracaktır. Aynı gün Prag'daki Alman elçisi Ribbentrop'a telgraf çekiyor, para işlerinde ve Sudet Alman Partisi'ne verilecek talimatta elçiliğin görünmemesi için bir takım tedbirler almasını istiyordu. Berlin'deki Amerikan elçisi Hook R. Wilson, 14 Mayıs'ta Sudet buhranını görüşmek üzere Weizsäcker'in yanına çıktığı zaman kendisine Almanların Çek makamlarının Çekoslovakya'daki çözülmeyi önlemek üzere bile bile bir Avrupa buhranı yaratacaklarından korktukları söylendi. İki gün sonra 16 Mayıs'ta Binbaşı Schmund o sırada Obersalzberg'de dinlenmekte olan Hitler adına acele ve çok gizli bir telgrafı OKV karargahına çekerek bir seferberlik halinde 12 saat içinde Çek sınırına kaç tümenin yürümeye hazır olacağını sordu. OKV kurmayından Yarbay Seitzler hemen cevap verdi. 12. Bu sayı Hitler'in hoşuna gitmedi. Lütfen tümenlerin numaralarını bildiriniz diye sordu. Cevap olarak 10 piyade tümeninin numaraları bildirildi ve bunlara bir zırhlı bir de dağ tümeni eklendi. Hitler bir an önce harekete geçmek için can atıyordu. Ertesi gün ayın 17'sinde Alman sınırındaki Sudet dağlarında Çeklerin kurmuş oldukları tahkimat üzerine OKV'den tam bilgi istendi. Bu tahkimata Çek Maginot hattı deniliyordu. Zaitzler aynı gün uzun ve çok gizli bir telgraf çekerek Führer'e Çek savunma hattı üzerine oldukça ayrıntılı bilgi verdi. Bunun oldukça kuvvetli bir tahkimat olduğunu belirtti. İlk buhran, Mayıs 1938. 20 Mayıs günü hafta sonu başladığı sırada ortaya çıkan buhran kritik bir duruma geldi ve sonradan Mayıs buhranı adını aldı. Londra, Paris, Prag ve Moskova hükümetleri son 48 saat içinde Avrupa'nın savaşa 1914 yazındakinden daha yakın bulunduğuna inanarak paniğe kapıldılar. OKV'nin Hitler için hazırladığı ve Cuma günü Hitler'e sunduğu Çekoslovakya saldırısına dair yeni planların öğrenilmesi bu paniği yaratmış olabilirdi. Ne olursa olsun hiç olmazsa Prag ve Londra'da Hitler'in Çekoslovakya'ya saldırmak üzere olduğuna inanılıyordu. Çekler bu inançla seferberliğe başladılar. İngilizler, Fransızlar ve Ruslar da yaklaşmakta olan Alman tehlikesi karşısında yeni bir dünya savaşıyla ortadan kaldırılmak üzere oldukları zamana kadar bir daha gösteremeyecekleri bir kararlılık ve birlik gösterdiler. 20 Mayıs Cuma günü General Keitel, Obersalzberg'de bulunan Hitler'e yeni bir yeşil durum projesi gönderdi. Führer, kendi planının ana çizgilerini 21 Nisan'daki toplantıda açıkladığı günden beri Keitel ile kurmayı bu planın üzerinde çalışmışlardı. Keitel yeni plana eklediği dalkavukça bir yazıda, hazırlanan planda Avusturya'nın Alman İmparatorluğu'na katılmasıyla yaratılan yeni durumun hesaba katıldığını ve planın siz Führer'im tarafından kabul edilerek imzalanmadan önce silahlı kuvvetlerin 3 başkomutanıyla tartışılmayacağını bildiriyordu. Berlin 20 Mayıs tarihini taşıyan yeni yeşil direktifi ilginç ve önemli bir belgedir. Bütün dünyanın sonradan iyice öğrendiği Nazi saldırı planının güzel bir örneğidir. Tahrik olmadan kaçınılmaz bir gelişmeyle Çekoslovakya dahilinde aslında da altı çizilmiştir. Kuvvetler sorunu zorlamadıkça ya da Avrupa'daki siyasi olaylar belki de bir daha tekrar etmeyecek uygun bir fırsat yaratmadıkça yakın bir gelecekte askeri bir hareketle Çekoslovakya'yı ezmek niyetinde değilim diye başlıyordu belge. Harekata başlamak için 3 siyasal ihtimal düşünülmüştü. dıştan uygun bir bahane olmadan ani saldırı fikri reddedilmişti. Harekata tercihen aşağıdaki durumların ortaya çıkması halinde geçilecektir. A. Gittikçe artan diplomatik tartışmalar ve askeri hazırlıklara varan gerginlik döneminden sonra bu durum savaş suçunu düşmanın üzerine atmak için sömürülecektir. B. Almanya'yı göz yumamayacağı bir kışkırtma karşısında bırakacak ve dünya kamuoyunun hiç olmazsa bir kısmının gözünde askeri tedbirlere başvurulmasını haklı gösterecek ciddi bir olayın çıkması halinde şimşek gibi harekete geçmekle. B durumu gerek askeri ve gerekse siyasi bakımdan daha elverişlidir. Askeri harekata gelince 4 gün içinde öyle bir başarı sağlanmalıydı ki müdahale etmek isteyecek düşman devletleri Çek askeri durumunun umutsuz olduğunu görmeli ve Çekoslovakya'dan toprak istekleri olan devletler hemen ona karşı birleşmelidirler. Bu devletler Macaristan'la Polonya'ydı. Planda onların yapacakları müdahale hesaba katılmıştı. Fransa'nın Çeklere karşı olan taahhütlerini yerine getireceği şüpheli görünüyordu. Ama Rusya'nın Çekoslovakya'ya askeri yardımda bulunmaya teşebbüs edeceği bekleniyordu. Alman Yüksek Komutanlığı ya da hiç olmazsa Keitel ile Hitler, Fransızların dövüşmeyeceklerinden yalnızca asgari bir kuvvetle batıda gerilerini kapatacaklarından emindiler. Bütün kuvvetlerin bütün ağırlıklarıyla Çekoslovakya'nın istilasında kullanılması üzerinde duruluyordu. Ordunun büyük kısmının görevi Luftwaffe'nin yardımıyla Çekoslovak ordusunu ezmek ve Bohemya ve Moravya'yı olabildiği kadar çabuk işgal etmekti. Topyekün bir savaş olacaktı bu. Alman askeri gücünün planlanmasına propaganda savaşı ve ekonomik savaş denen şeylerin üzerinde ilk olarak duruluyor ve bunlar büyük bir askeri saldırı planının içinde kullanılıyordu. Propaganda savaşı aslında da siyahtır. Bir yandan tehditlerle Çekleri korkutmak ve karşı koyma güçlerini yıpratmak, öte yandan milli azınlıklara askeri harekatımızın nasıl destekleneceğini ve tarafsızların nasıl etkileneceğini göstermek amacını gütmektedir. Ekonomik savaşın görevi, eldeki ekonomik kaynakları Çeklerin bir an önce yıkılmasını kolaylaştıracak şekilde kullanmaktır. Askeri harekat sırasında önemli fabrikalar hakkında acele bilgi toplamak ve bu fabrikaları olabildiği kadar erken çalıştırmaya başlamak, topyekün savaş çabasına yardım etmek bakımından çok önemlidir. Bundan ötürü Çek Sanayi ve Mühendislik Kurumlarının askeri harekatın müsaadesi oranında sağlam bir şekilde tutulması bizim için çok önemli olabilir. Yukarıdaki Nazi saldırı örneği aslında hiç değişmedi ve dünya ileride gözünü açarak harekete geçinceye kadar şaşırtıcı bir başarıyla kullanıldı. Prag'daki Alman elçisi 20 Mayıs günü öğleden hemen sonra Berlin'e aceli ve çok gizli bir telgraf çekti. Çek Dışişleri Bakanı'nın kendisine telefon ederek hükümetinin Alman askerlerinin Saksonya'da toplandıklarına dair aldığı raporlardan rahatsız olduğunu bildirdiğini haber verdi. Elçi bakana endişe edilecek hiçbir durum olmadığı cevabını verdiğini bildiriyor ama herhangi bir hazırlık varsa kendisine bildirilmesini Berlin'den rica ediyordu. Bu telgraf bir sürü telaşlı diplomatik haberleşmelerin ilki oldu ve o hafta sonu Hitler'in yeniden harekete geçeceği, bu sefer bir genel savaşın çıkacağı korkusu Avrupa'yı sarstı. Alman askerlerinin Çek sınırında toplanmakta olduklarını İngiliz ve Çek haber alma servislerinin nereden öğrendikleri hiçbir zaman anlaşılmadı. Benim bildiğim kadar Alman askerlerinin Avusturya'yı işgal etmesinin yarattığı sarsıntıdan hala kurtulamayan Avrupa, havada bir takım kokular seziniliyordu. Leipzig'te çıkan bir gazete, Mayıs'ın 19'unda Alman askerlerinin yer değiştirmeleri konusunda bir röportaj yayımlamıştı. Sudetlerin lideri Henlein, Çek hükümeti ile partisi arasında yapılmakta olan görüşmelerin 9 Mayıs'ta kesildiğini açıklamıştı. Ayın 14'ünde Londra'dan döndüğü zaman Hitler'i görmek üzere Berchtesgaden'a gittiği ve hala da orada olduğu biliniyordu. Sudetenland'da silahlı kavgalar oluyordu ve Goebbels'in savaş propagandası Sudet Almanlarına karşı Çeklerin yaptıkları mezalime ait korkunç hikayeler anlatarak Mayıs ayı içinde durmadan çalışmıştı. Gerilim en yüksek noktasına varmış gibiydi. Her ne kadar o sırada ilkbahar manevralarıyla ilgili olarak özellikle doğu bölgelerinde bir takım askeri hareketler yapılmaktaysa da müsaade edilen Alman belgeleri arasında Çek sınırında silahlı kuvvetlerin alelacele toplandıklarını gösteren herhangi bir kanıta rastlanmamıştır. Tersine Alman Dışişleri Bakanlığı'nın 21 Mayıs tarihli iki yazısından ne Silezya'da ne de Aşağı Avusturya'da böyle bir yığınak yapılmadığı konusunda OKAV'de Albay Jodl tarafından Wilhelmstrasse'ye gizli teminat verildiği anlaşılmaktadır. Jodl, yabancıların okumasını istemediği mesajında ortada barış zamanı manevralarından başka bir şeyin bulunmadığını iddia ediyordu. Alman askerleri Çek sınırını açık bırakmış değillerdi. Hitler'in acele bilgi istemesi üzerine OKV'nin Çek sınırında 12 saat içinde yürüyüşe geçmeye hazır 12 Alman tümeni bulunduğunu 16 Mayıs'ta Hitler'e bildirildiğini yukarıda görmüştük. Çek ya da İngiliz haber alma servisleri bu bilgilerin alınıp verildiği telgrafların kokularını mı almışlardı? Yoksa Keitel'in 20 Mayıs'ta onaylanmak üzere Hitler'e gönderdiği yeni yeşil direktifini mi öğrenmişlerdi? Çünkü ertesi gün Çek Kurmay Başkanı General Krejci, Prag'daki Alman askeri ateşçisi Albay Tusan'a Saksonya'da 8 ile 10 arasında Alman tümeninin yığınak yaptığına dair elinde inkar edilmez kanıtlar bulunduğunu söylemişti. Tümenlerin yayılışına ait bilgiler pek doğru olmasa bile tümenlerin sayıları aşağı yukarı doğruydu. Bununla birlikte Çekler 20 Mayıs günü öğleden sonra Prag'daki Hradschin Sarayı'nda Cumhurbaşkanı Beneš'in başkanlığında yapılan bir kabine toplantısının arkasından hemen kısmi seferberlik ilan etmeye karar verdiler. Bir kura askere çağrıldı ve bazı teknik elemanlar seferber edildi. Çek hükümeti 2 ay önce Avusturya'nın yaptığının tersine dövüşmeden teslim olmak niyetinde değildi. Çeklerin kısmen de olsa seferberlik ilan etmeleri Hitler'in tepesine attırdı. Hele İngiliz elçisi ile Fransız elçisinin Çekoslovakya'ya yapılacak bir saldırının bir Avrupa savaşı demek olacağını durmadan ihtar ettiklerine dair Alman Dışişleri Bakanlığı'ndan Obersatzberg'e gelen haberler Hitler'i büsbütün azdırdı. Almanlar, İngilizlerin o hafta sonunda yaptıkları sürekli ve sert diplomatik baskılara hiç alışık değillerdi. Hitler'i yatıştırmada profesyonel bir diplomat olarak ustalığını göstermek üzere Başbakan Chamberlain tarafından Berlin'e gönderilen ve bu yoldan sonuna kadar şaşmayan Sir Neville Henderson, Alman Dışişleri Bakanlığı ile boyuna konuşuyor. Alman askerlerinin hareketlerine ait bilgi istiyor ve dikkatli olunmasını tavsiye ediyordu. Lord Halifax ile İngiliz Dışişleri Bakanlığı'nın kendini buna zorladığına şüphe yoktu. Çünkü tatlı dilli ve güler yüzlü bir diplomat olan Henderson, Çekleri pek sevmezdi. Bunu Berlin'de kendisini tanıyan herkes biliyordu. 21 Mayıs'ta iki kere Ribbentrop'u gördü. Ertesi gün pazar olduğu halde müsteşar von Weizsäcker'le görüştü. Ribbentrop'u Hitler acele Obersalzberg'e çağırmıştı. Kendisine Lord Halifax'ın durumunun ağırlığını belirtmişti. İngilizlerle yapılan bütün bu konuşma ve yazışmalarda elçi von Dirksen'in de Lord Halifax'ı gördükten sonra yazdığı raporda belirttiği gibi İngiliz hükümetinin Fransa'nın Çekoslovakların yardımına koşacağından emin olduğu halde İngiltere'nin aynı şeyi yapacağını doğrulamadığı Almanların gözünden kaçmamıştı. Dirksen'in bildirdiğine göre Lord Halifax, İngilizlerin yapacakları şeyin en çok bir Avrupa çatışması halinde İngiltere'nin bu çatışmaya katılıp katılmayacağını önceden kestirmeye imkan görülemediği şeklinde bir uyarımda bulunmak olacağını belirtmişti. Gerçekten de Chamberlain bu politikasından vazgeçmedi. Vazgeçtiği zaman artık iş işten geçmiş, Hitler gemi azıya almıştı. Bu kitabın yazarının Berlin'de edindiği izlenimlere göre Chamberlain, Nazi saldırısının karşısında en son yapacağı şeyi Hitler'e başlangıçtan açıkça söylemiş olsaydı, Hitler hiçbir zaman İkinci Dünya Savaşı'yla sonuçlanan serüvenlere girişmezdi. Alman gizli belgeleri üzerinde çalışmalarım benim bu görüşümü çok güçlendirmiştir. İyi niyetli başbakanın yaptığı korkunç bir hataydı bu. Berchtesgaden'ın tepesindeki daivinde kötü kötü düşünen Adolf Hitler, Çeklerin tutumlarına ve Londra ile Paris'in, hatta Moskova'nın Çekleri desteklemelerine sarkıtıp duruyordu. Hiçbir şey Alman diktatörünü bu kadar üzemezdi. Aslında bir saldırıya girişecekti ama vaktinden önce böyle bir niyetle suçlandırıldığını düşündükçe büsbütün deliye dönüyordu. O hafta sonu Keitel'in gönderdiği yeni yeşil plan üzerinde çalışıyordu. Ama planı hemen uygulamaya imkan yoktu. Kibrini yenerek Berlin'deki Dışişleri Bakanlığı'na 23 Mayıs Pazartesi günü Almanya'nın Çekoslovakya'ya saldırmak niyetinde olmadığını, Alman ordularının Çek sınırlarında yığınak yaptıkları haberlerinin tamamıyla asılsız olduğunu Çek temsilcisine bildirmelerini emretti. Prag, Londra ve Moskova'daki hükümet liderleri rahat bir soluk aldılar. Buhran atlatılmıştı. Hitler'e iyi bir ders verilmişti. Avusturya'da olduğu gibi öyle kolay kolay saldırıya geçemeyeceğini artık anlamış olması gerekti. Liderler Nazi diktatörünü çok az tanıyorlardı. Hitler Obersalzberg'de suratını asarak birkaç gün daha kaldıktan ve bu günlerde içinde Çekoslovakya'dan ve özellikle kendisini bile bile bu duruma düşüren Başkan Beneş'ten nasıl intikam alacağını bir hayli düşündükten sonra birdenbire 28 Mayıs'ta Berlin'de göründü ve önemli bir kararı bildirmek üzere Wehrmacht'ın yüksek rütbeli subaylarını başbakanlıkta bir toplantıya çağırdı. 8 ay sonra Reichstag'da yaptığı bir konuşmada bu toplantıyı kendisi şöyle anlatmıştır. Sudet sorununu hemen kökünden çözmeye karar verdim. 28 Mayıs'ta şunları emrettim. 1. 2 Ekim'de bu devlete karşı harekata girişilecek şekilde hazırlıklar yapılacaktır. 2. Batı savunma sistemimizin inşası büyük ölçüde genişletilecek ve çalışmalar hızlandırılacaktır. Başlangıç olarak 96 tümenin hemen seferber edilmesi için gereken plan hazırlandı. Toplantıda bulunan Göring, Keitel, Brauhitter, Beck, Amiral Raeder, Ribbentrop ve Neurath'ın yüzlerine karşı Hitler şöyle bağırmıştı. Çekoslovakya'nın haritadan silinmesi benim sarsılmaz kararımdır. Yeşil durum yeniden ele alındı ve gözden geçirildi. Hitler'in kızgın, intikamcı kafasından nelerin geçtiğini Jodl güncesinde şöyle anlatıyor. Hitler bugün için Çek sorununu canlandırmak istemiyor. Çünkü Çekler 21 Mayıs'ta ortada bir Alman tehdidi ve en ufak bir neden yokken stratejik yerlerde asker yığınakları yapmışlardı. Almanya kendisini tuttuğu için Hitler prestijinden kaybetmiştir. Bunun tekrarını istemiyor. Bundan ötürü yeni yeşil emir 30 Mayıs'ta yayımlandı. Hitler'in 30 Mayıs'ta imzaladığı yeni yeşil durum emrinin ayrıntıları 9 gün önce Hitler'e sunulmuş olan emrin ayrıntılarından çok farklı değildi. Ama iki önemli değişiklik yapılmıştı. 11 Mayıs tarihli emrin ilk cümlesi Çekoslovakya'yı yakın bir gelecekte ezmek niyetindeyim olduğu halde yeni emrin ilk cümlesi şöyleydi. Çekoslovakya'yı yakın bir gelecekte askeri bir harekatla ezmek değişmez kararımdır. Yakın bir geleceğin ne olduğu Keitel tarafından ayrıca yazılan bir mektupla bildiriliyordu. Yeşil'in uygulanması en geç 1 Ekim 1938 tarihinde sağlanacaktır. Hitler bütün zorlukları göze alarak buhrandan buhrana geçe geçe ve çekinmeden savaşın kenarına kadar gelerek bu tarihe bağlı kaldı.